Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 10. ayrım. Seni gören olmadı ya, dedi Michael. Yo, hayır, sanmıyorum. İyi. Michael, evet senden. Belki de gelmemeliydim. Belki geri dönsem daha iyi olur. Söylenebilecek en doğru sözü söylemişti. Bu söz, cereyana kapılmış gibi titreyen Michael'ın uzanıp onu sert bir biçimde tutmasına yol açtı. Hayır, asla. Hiçbir zaman gitmeni istemiyorum, asla. Senten güldü. Boğazından boğuk bir ses çıktı. Michael onu kendine doğru çekip öpmeye çalıştıysa da hareketleri çok sarsaktı. Burun buruna çarpıştılar. Sonra aceleden dişleri birbirine çarptı. Neden sonra dudaklarını buldular. Ama bir kere bulduktan sonra bırakmadılar. Senten'in dudakları sıcak ve yumuşaktı. Ağzının içi ipek gibi, tadı olgun elmalar gibiydi. Başına aldığı şal öne doğru kaydı. İkisinin de üstünü örttü, havayı kesti, ayrılmak zorunda kaldılar. Soluk soluğa ikisi de heyecanla gülüyorlardı. Düğmeler diye fısıldadı Senten. Düğmelerin acıtıyor. Hem üşüyorum da. Tiyatro sahnesindeymiş gibi gösterişli biçimde titredi. Özür dilerim. Michael feneri onun elinden aldı. Birlikte ambarın arka tarafına doğru yürüdüler. Michael onu saman yığınlarının üzerinden aşırdı. Senten fenerin ışığında oraya, samanların arasına bir yer hazırlanmış, ordu battaniyeleri yayılmış olduğunu gördü. Michael, çadırıma gidip battaniyeleri aldım diye açıkladı. Lambayı dikkatle yere koydu. Sonra tekrar ona döndü. Dur, senden önce Sam Brown kayışını açtı. Her yanım çürüyecek. Michael kemeri fırlatıp onu tekrar kucakladı. Bu sefer birbirlerinin dudaklarını kolayca buldular. Senten'i büyük duygu dalgaları sarsıyordu. Başı dönüyor, kendini çok zayıf hissediyordu. Bacakları büküldü ama Michael onu sımsıkı tuttu. Senten de ağzına yönelen öpücük yağmuruna karşılık vermeye çalıştı. Ama aslında onunla birlikte battaniyelerin üzerine uzanmak istiyordu. Dizlerini bilerek büktü. Onun da dengesini bozdu, birlikte samanlar arasındaki yuvaya düştüler. Özür dilerim. Michael çekilmeye çalışıyordu ama Senten kollarını onun boynuna doladı. Yüzünü kendininkine doğru çekti, omzunun üzerinden uzanıp battaniyenin ucunu yakaladı, üstlerini örttü. Meme verilmeyen kedi yavruları gibi sesler çıkıyordu ağzından. Ellerini Michael'ın yüzünde kaydırdı, saçlarını okşadı, onu öptü. Üzerinde vücudunun ağırlığını hissetmek öyle güzeldi ki, Michael yana kaymak isteyince, Senten ayak bileklerini birbirine dolayıp onu engelledi. "Işık" diye inledi Michael, lambanın düğmesini kapamak üzere uzandı. "Hayır, yüzünü görmek istiyorum." Senten onun bileğini yakalayıp göğsüne götürdü. Gözlerine baktı. Gözleri lamba ışığında çok güzeldi. Senten yüreğinin yarılacağından korktu. Sonra onun ellerini kendi göğüslerinde hissetti. Kendisi yakalayıp bastırdı. Meme başları dokunulmak isteğiyle sızladı. Her şey bir sayıklama, sevinç, özlem karışımına dönüştü. Giderek bu duygunun gücü arttı, dayanılmaz oldu. Senten bu baskıyla bayılmadan önce bir şeyler olmak zorundaydı ama olmadı. Genç kız kendini doruklardan tekrar aşağı iner buldu. Sabırsızlığı arttı. Hayal kırıklığı içinde neredeyse bağıracaktı. Arzunun körelttiği mantığı tekrar çalışmaya başladı. Michael'ın bir kararsızlık içinde bocaladığını anladı. Senten buna gerçekten kızdı. Onun kararlı davranması, kendisini ulaşmak istediği yere ulaştırması gerekirdi. Onun elini kendi vücudunun aşağı kısmına yöneltirken, battaniyenin üzerinde kıpırdandı. Eteğinin yukarıya sıvanmasını sağladı. Senten diye fısıldadı Michael. Senin istemediğin hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sus diye fısıldadı kız, konuşma. Onu kendisinin yönlendirmesi gerektiğini anlamıştı. Her zaman kendisi yönlendirmek zorunda kalacaktı. Michael'da daha önce fark etmediği bir çekingenlik vardı ama buna üzülmedi. Kendini daha güçlü, daha güvenli hissetti. Michael ona dokununca ikisinin de solukları kesilir gibi oldu. Bir dakika sonra Senten onun elini bıraktı, arandı ve buldu. Birden ürktü. Acaba üstlendiği bu işi başarabilecek miydi? Michael ne yapacağını bilemez gibiydi. Senten tekrar kımıldadı, sonra en beklemediği anda gerçekleşti. Senten şok içinde soludu. Ama Anna yanılmıştı. Acı yoktu. Yalnız soluk kesen bir gerilme, bir doyum duygusu vardı. İlk şok geçtikten sonra büyük bir güç kendisini kucaklıyormuş gibi hissetti. Evet Michael, evet sevgilim. Ona cesaret verdi, sarıldı. Bu dakikalarda onun tümüyle kendisine ait olduğunu bilerek, bunu bilmenin sevinciyle yaşadı. Son sarsıntı, Michael'ı kavradığında, Centeno'nun yüzüne baktı, gözlerinin lamba ışığında renk değiştirip lacivert olduğunu gördü. Onu fiziksel olarak acı duyacak kadar çok sevdiği halde, bilincinin derinliklerinde bir kuşku kıpırdıyordu. Bir şeyi atladığını hisseder gibiydi. Elsa gibi bağırmamıştı samanların üzerinde. Bunu düşünür düşünmez içini bir korku sardı. Michael diye fısıldadı telaşla. Beni hala seviyor musun? Sevdiğini söyle bana. Seni kendi hayatımdan çok seviyorum. Sesi çatlak ve boğuktu. Senden söylenen sözün içtenliğinden hiç kuşku duymadı. Karanlıkta rahatlayarak gülümsedi. Ona daha sıkı sarıldı. Gücünün tükenmeye başladığını hissettiğinde bu sefer bir acıma duygusu duydu. Sevgilim diye fısıldadı. Evet sevgilim, evet. Ensesindeki bukleleri okşuyordu. Duyguları sakinleşip de o birkaç dakikalık süre içinde bazı şeylerin bir daha asla aynı olamayacak biçimde değiştiğini anlaması epey sürdü. Kollarındaki bu erkek fiziksel olarak kendisinden daha güçlüydü ama çocuk gibiydi. Uykulu bir çocuk gibi. Ona tekrar sarıldı. Kendini daha akıllı, daha önemli hissetmeye başlamıştı. Sanki o zamana kadarki hayatı bomboş, yönü olmayan bir hayattı. Yolunu şimdi bulmuştu. Koca bir gemi, amaçlı biçimde rotasında ilerliyordu artık. Uyan Michael, onu hafifçe sarstı. O mırıldandı, kıpırdadı. Şimdi uyuyamazsın, konuş benimle. Hangi konuda? Ne olursa olsun bana Afrika'yı anlat. Nasıl birlikte Afrika'ya gideceğimizi anlat. Onu zaten söyledim. Bir daha söyle, tekrar duymak istiyorum hepsini. Babanı da anlat bana. Nasıl biri olduğunu hiç anlatmadın. Derken, vaktin nasıl geçtiğini ikisi de anlamadan, tepelerdeki toplar o ölüm şarkısına başladı. Senten özlemle Michael'a sarıldı. Ah Michael, dönmek istemiyorum. Geri çekildi, doğruldu, giyinmeye başladı. Michael onu seyrederken, ömrümün en harikulade olayıydı diye fısıldadı. Lambanın titreyen ışığında, top atışlarının parlayıp sönen aydınlığında Senten'in gözleri öyle kocamandı ki, Afrika'ya gideceğiz değil mi Michael? Söz veriyorum, gideceğiz. Oğlumuz güneşte mi doğacak? Peri masallarındaki gibi hep mutlu mu yaşayacağız Michael? Senten'in şalına sarınıp birlikte patikada ilerlediler. Ahırların köşesine varınca öpüştüler. Sonunda Senten onun kollarından kendini kurtardı. Taş döşenmiş avluda koşarak uzaklaştı. Mutfak kapısına vardığında arkasına bakmadan karanlık eve daldı. Michael'ı yapayalnız ve hüzün içinde bıraktı. Hem de çok mutlu olması gereken bir zamanda. Bix kamp yatağının başında durmuş, Michael'ın uyuyuşuna sevgiyle bakıyordu. Bix'in bir yıl önce İpre siperlerinde ölen oğlu yaşasaydı, Michael'ın yaşında olacaktı. Michael öyle yorgun, solgun ve bitkin görünüyordu ki. Bix omzuna dokunup onu uyandırmak zorunda kaldı. Saat kaç Bix? Michael mahmur mahmur doğrulmuştu. Geç oldu efendim. Güneş parlıyor ama uçmuyoruz. Hala yerdeyiz efendim. O sırada çok garip bir şey oldu. Michael sırıttı. Bilinçsiz, budalaca bir sırıtmaydı bu. Bix onun böyle yaptığını daha önce ömründe görmemişti. Telaşa kapıldı. Kolunuz nasıl efendim? Ah Bix, kendimi öyle iyi hissediyorum ki. Sevindim efendim. Bix yüreği burkularak bunun ateşten olabileceğini düşündü. Kolumuz nasıl efendim? Kolumuz harika, harika Bix, sağ ol. Sizi uyandırmazdım ama binbaşı sizi istiyor efendim. Size göstermek istediği önemli bir şey varmış. Neymiş? Söyleyemem Bay Michael, Lord Cligaran kesin emir verdi. Aferin Bix diye bağırdı Michael hiç nedensiz. Yatağından fırlayıp kalktı. Lord Cligaran'ı bekletmeye gelmez. Michael, yemekhaneye daldığında orayı boş bulunca bozuldu. Bu keyifli gününü birileriyle paylaşmaya can atıyordu. Andrew olsa daha iyi olurdu ama ortalıkta yemekhane onbaşısı bile yoktu. Kahvaltı bulaşıkları hala yemek masasının üzerindeydi. Dergiler, gazeteler duruyordu. Besbelli aceleyle atılmıştı hepsi. Yaver'in piposu tablalardan birinde, dumanı tüte tüte yanmaya devam ediyordu. Yemekhanenin ne kadar acele terk edildiğini gösteriyordu bütün bunlar. Birden Michael uzaktan gelen heyecanlı sesler duydu. Bahçeye bakan açık pencereden geliyordu sesler. Çabucak çıkıp ağaçlara doğru yürüdü. Birliklerinde aslında 24 pilot vardı ama son kayıplardan sonra sayıları 16'ya inmişti. Bu sayıya Andrew ile Michael da dahildi. Hepsi elma bahçesinin ucunda, toplu halde duruyorlardı. Yanlarında teknisyenler ve yer ekipleri de vardı. Hatta uçak savar bataryalarında görevli olanlar da oradaydı. Yemekhane elemanları, erler, herkes toplanmış, bir ağızdan konuşuyordu. Meyve bahçesinin başındaki bir numaralı yere park etmiş duran uçağın çevresindeydiler. Michael uçağın üst kanatlarını ancak görebiliyordu. Motorun sesi de gelmekteydi. Birden kanının kaynadığını hissetti. Ömründe böyle bir şey görmemişti. Uçağın burnu uzundu. Bu ona pek güçlü bir görünüm veriyordu. Kanatları çok biçimli, hızlı uçabildiğini gösterir biçimde dihedral yapılmıştı. Kanat kontrol yüzeyleri dolgun dolgundu. Demek bu uçak stabilite açısından iyiydi. Kullanması kolaydı. Andrew kalabalığın arasından kendine yol açarak çıktı. Michael'a doğru yaklaştı. Amber sigara ağızlığını dudağının köşesine sıkıştırmıştı. Merhaba, bakıyorum uyuyan güzel Venüs'ün dalgalardan yükselmesi gibi kalktı. Andrew sonunda S5A geldi değil mi diye bağırdı Michael, sesini gürültüye rağmen duyurabilmeye çalışarak. Andrew onun kolunu yakaladı, uçağa doğru çekti. Kalabalık açılıp yol verdi. Michael yaklaştı. Dehşet dolu bakışlarla baktı. Alman albatros dillerinden daha ağır ve daha sağlam olduğu bir bakışta belli oluyordu. Hele o motor, dev bir motordu. Gargantua gibi bir şeydi. 200 GG Andrew motoru sevgiyle okşadı. 200 beygir gücü ha diye yankıladı Michael. Alman Mercedes'ten daha büyük. İlerledi, pervanenin kusursuz perdahlanmış tahtasını okşadı. Uçağın burnunun üstünden namlulara baktı. Üst kanada 303 bir Lewis monte edilmişti. Hafif, güvenilir, etkili bir silahtı. Pervane arkının üzerinden ateş edebiliyordu. Aşağıya, pilot yerinin ön kısmındaki gövdeye daha ağır olan Vickers takılıydı. Pervane arasından ateş edebilmesi için interrupter vitesiyle donatılmıştı. İki silah. Sonunda iki silaha da, savaşa dayanabilecek bir motora da kavuşmuşlardı. Michael bir avcı çığlığı attı. Bunu ona Andrew öğretmişti. Andrew hemen küçük şişesini çıkardı, motor yatağına birkaç damla viski damlattı. Tanrı bu uçurtmayı da onunla uçacak herkesi de kutsasın dedi. Şişeden kendisi bir yudum çekti, Michael'a uzattı. Sen uçtun mu bununla diye sordu Michael. Boğazını viski kavurduğu için sesi boğuk çıkmıştı. Şişeyi en yakınındaki adamlardan birine uzattı. Andrew bunu, Aras'tan buraya kim getirdi sanıyorsun diye sordu. Nasıl uçuşu? Aberdeen'den tanıdığım genç bir bayanı hatırlatıyor. Yükselişi hızlı, inişi hızlı, arada da yumuşacık ve sevgi dolu. Pilotlardan ıslıklar, çığlıklar yükseldi. İçlerinden biri, bize ne zaman sıra gelecek efendim diye sordu. Andrew kıdem sırasıyla dedi. Michael'a muzip muzip sırıttı. Eğer yüzbaşı Courtney'in duruma uçmaya elverişli olsaydı, şakadan bir acıma ifadesiyle başını iki yana salladı. Biggs diye haykırdı Michael. Benim uçuş ceketim nerede? İsteyeceğinizi tahmin etmiştim efendim. Biggs kalabalığın arasından elinde ceketle çıktı. Michael giyebilsin diye açıp tuttu. Güçlü Wolseley Viper motoru S5A'yı dar ve çamurlu kalkış yolunda koşturdu. Kuyruk yükselirken Michael motorun üzerinden ilerisini görebildi. Bir tahta oturur gibi hissediyordu kendini. Mac'e söyleyip bu ön camı çıkarttırayım diye mırıldandı. O zaman Hunları 100 milden görürüm. Koca uçağı havalandırdı, yükselişini hissedince sırıttı. Hızlı yükseliyor demişti Andrew. Michael vücudunun koltuğa baskı yaptığını hissetti. Sıcak hava akımıyla yükselen akbaba gibi kalkıverdiler. Artık hiçbir albatros elimizden kurtulamaz diye sevindi. 5000 kademde uçağı düzeltti, sağa doğru çevirdi, giderek dönüş çemberini daralttı, ufarttı. Burnu havada tutuyor, sağ kanadını aşağıya doğru eğiyordu. Santrifüj gücü beynindeki kanı çekmekteydi. Görüşü grileşti, rengini kaybetti. Sonra uçağı hızla öbür tarafa çevirdi. Motor sesine rağmen duyulabilecek bir sevinç çığlığı attı. ''Gelin bakalım İtoğulları!'' Alman hatlarına bakmak üzere arkasını döndü. ''Gelin de size hazırladığımız sürprizi görün!'' İndiği zaman diğer pilotlar hemen çevresini sardılar. ''Nasıldı Mike? Tırmanışı nasıl? Dönebiliyor mu?'' Michael alt kanadın üzerinde duruyordu. Elinin bütün parmaklarını birleştirip ucunu öptü, göğe doğru açtı. Öğleden sonra Andrew, filoyu bitişik düzende yola çıkardı. Yine eski, harap, soffit paplarla uçuyorlardı. Betranglis havaalanına indiler. 3 numaralı hangarın dışında beklediler. Espeşalar yer ekipleri tarafından hangardan çıkarıldı. Apron kenarına sırayla dizildi. Andrew, merkez karargahındaki amcasının torpiliyle oraya bir fotoğrafçı gelmesini de sağlamıştı. Uçakları fona alıp pilotların hepsi Andrew'un çevresine bir futbol takımı gibi toplandılar. Her biri başka kılıktaydı. Bir teki bile resmi RFC üniformasını giymemişti. Başlarında kepler, kasketler, deri miğferler vardı. Andrew yine her zamanki miğferini giymişti. Kiminin ceketi denizci ceketi, kimininki süvari ceketi, kimininki pilot ceketiydi ama hepsinin göğsüne RFC arması işlenmişti. Fotoğrafçı kocaman, tahtadan üçlü ayağı yerleştirdi, kara bir örtünün altına girip gözden kayboldu. Yardımcısı elindeki cam plakalarla hazırdı. Pilotlardan yalnızca bir tanesi eksikti grupta. Hank Johnson, ufak tefek bir Teksaslıydı. Yaşı henüz 20 bile değildi. Birlikteki tek Amerikalı oydu. Savaştan önce at terbiyecisiydi. Lafayette Birliği'ne katılmak için okyanusu kendi parasıyla aşıp gelmişti. Oradan da her nasılsa Andrew'un İskoç, İrlandalı, sömürge karışımı birliğinde bulmuştu kendini. Hep birlikte RFC'nin 21 numaralı uçuş birliğini oluşturuyorlardı. Hank, ağzında kalın, kara bir Hollanda prosuyla fotoğraf makinesinin arkasında duruyor, şaşkın ve tedirgin fotoğrafçıya olmayacak öğütler veriyordu. "Haydi gel Hank," diye seslendi Michael ona. "Gel de güzel suratın resme biraz klas katsın." Hank kıvrık burnunu ovaladı. Burnu bir attan yediği çifte sonucu gelmişti o hale. Başını iki yana salladı. "Siz resim çektirmenin uğursuzluk getirdiğini hiç duymadınız mı?" Hepsi onu yuhaladılar, o da onlara prosunu salladı. "Hadi çektirin," dedi. "Benim babam resim çektirdiği gün karşısına çıngıraklı yılan çıktı, onu soktu." Bir tanesi, "Göklerde çıngıraklı yılan yok," dedi. "Yok," diye kabullendi Hank. "Ama var olan şeyler çıngıraklı yılandan çok daha beter." Bağırtılar sonunda gücünü kaybetti. Hepsi birbirine baktılar. İçlerinden biri gruptan ayrılmak ister gibi bir hareket yaptı. "Gülümseyin lütfen baylar." Fotoğrafçı siyah örtünün altından çıkmıştı. Onların duruşunu dondurdu. Ama gülümsemeleri biraz donuk, biraz hasta gibiydi. Deklanşör açıldı, kapandı. Görüntüleri gümüş nitrat içinde yanarak geleceğin kalıcılığına yöneldi. Dağılırlarken Andrew içlerindeki karamsarlığı dağıtmaya uğraştı. "Michael, hadi uçalım. Sen 5 kişi al," dedi. "Biz sizi 10 dakika avans tanıyacağız. Siz önden gidin. Morholm'a varmadan bizim yolumuzu kesmeye çalışın." Michael kendi filosunu klasik pusu pozisyonuna soktu. Güneşe doğru bir bulutun gerisini siper aldı. Yerleri Morholm dönüş rotası üzerindeydi. Andrew yine de onları atlatmayı neredeyse başarıyordu. Grubunu iyice güneye götürmüştü. Yere çok yakın uçarak süzülüp kaçmaya çalışıyorlardı. Gözleri Michael kadar keskin biri olmasa başaracaklardı da. Ama Michael, onların o ön camlarının birinden yansıyan güneşi 6 milden yakaladı. Silahını bir kere ateşleyip düşman göründü sinyalini verdi. Andrew görüldüklerini anlayınca yükselip onlara doğru uçtu. İki filo karşılaşıp birbirlerinin çevresinde döndüler, daldılar, şakalaştılar. Michael kalabalığın arasında Andrew'un S5A'sını bulup ona doğru uçtu. İkisi karmaşık bir hava düetine başladılar. Güçlü motorlarını zorluyor, hızın ve dayanıklılığın sınırlarını deniyorlardı. Ama ustalıkları da, motorları da aynı güçte olunca hiçbiri kesin zaferi elde edemedi. Sonunda şans eseri olarak Andrew Michael'ın kuyruğuna yanaşmayı başardı. Atış menziline hemen hemen girdi. Michael hemen pedalı kullandı. S5A'nın kuyruğu kaydı, uçak olduğu yerde kıvrıldı, döndü, hızından Michael'ın boynu yerinden çıkacak gibi oldu. Kendini Andrew'un saldırısına doğru uçar buldu. Birbirlerinin yanından geçtiler. Çarpışmalarını ancak usta pilot refleksleri önlemişti. Michael aynı dönüşü bir kere daha tekrarladı. Vücudunu pilot kabininin yan duvarına dayanmış buldu. Yarı iyileşmiş olan omzu kalbinin kenarına çarpınca gözünde şimşekler çaktı. Ama bir anda dönmüş kendini Andrew'un kuyruğunda bulmuştu. Andrew, çaresizlik içinde sağa sola kaçmaya çalıştıysa da Michael her kaçışında hemen onun peşinde hiza tutturdu. Onu Vicker'ın namlusu ucunda ileriye sürdü, daha yaklaştı. Dönen pervanesi neredeyse Andrew'un kuyruğuna değecekti. "Nijitya!" diye haykırdı Michael zafer dolu bir sesle. "Yedim seni!" Eski Zulu savaş narasıydı bu. Kral Shaka'nın askerleri, mızraklarını, bıçaklarını canlı ete gömdüklerinde böyle bağırırlardı. Andrew'un yüzünü uçağın dikiz aynasında gördü. Gözleri sıkıntı ve inanmazlıkla açılmıştı. Bu olmayacak manevra çok şaşırtmıştı onu. Andrew yeşil veri fişeğini ateşledi. Filosuna Michael'ın zaferini haber verdi. Diğer çocuklar gökyüzünün her yanına dağılmışlardı ama hemen toplandılar. Andrew hepsini Morhom'a getirdi. İndikleri anda Andrew uçağından atladı, Michael'a koştu. Onu iki omzundan yakalayıp sabırsızlıkla sarstı. "Nasıl yaptın bunu? Nasıl becerdin?" Michael çabucak açıkladı. "İmkansız bir şey" diyerek başını salladı Andrew. Yamyası bir dönüş. "Gözümle görmesem..." Sustu. "Hadi gel, bir daha deneyelim." 10. ayrımın sonu. Sayfa 70. Devamı 11. ayrımda.